Ayrım 5.
Sayfa 43. Pierre duvarın dibine, samanların üstüne oturmuş, sesini çıkarmadan ve kıpırdamadan gözlerini bir açıp bir kapıyordu. Ama gözlerini kapar kapamaz fabrika işçisinin korkunç ve özellikle saflığı dolayısıyla daha da korkunçlaşmış yüzü ve istençten yoksun katillerin duyduğu tedirginlikten dolayı daha da korkunçlaşmış yüzlerini görür gibi oldu. Gözlerini yeniden açıp karanlık ortamında anlamsız bakışlarını dolaştırdı. Yanı başında varlığını ilk önce gövdesinden yayılan keskin ter kokusundan ötürü fark ettiği ufak tefek bir adam iki büklüm olmuş oturuyordu. Pierre yüzünü görmediği halde adamın kendisine baktığını sezinlemişti. Dikkatle bakınca adamın ayakkabılarını çıkarmakta olduğunu gördü. Pierre'i onun bu işi yapma biçimi ilgilendirmişti. Ufak tefek adam bir bacağına sarılı cisimleri çözdü ve özenle küçük bir yumak yaptı ve Pierre'e bakarak hemen öteki ayağına el attı. Eliyle sicimin birini açarken ötekiyle öbür ayağını çözmeye koyuldu. Hiç gecikmeden birbirini izleyen ölçülü ve yerinde devinimlerle ayakkabılarını çıkaran adam onları bir takoza astı. Çıkılını çıkarıp bir şeyler kesti, sonra kapayıp yastığının altına koydu. Oturduğu yerde iyice yerleşip kalkık dizlerini iki eliyle kucakladı ve gözlerini Pierre'e dikti. Pierre bu yerinde devinimlerde çok iyi düzenlenmiş bu baraka köşesinde ve dahası adamın kokusunda hoş, yatıştırıcı tatlı bir şeyler duyumsuyordu. O da gözlerini ayırmadan adama bakıyordu. Adam birden sordu. Çok mu çektiniz efendim? Uyumlu sesindeki içtenlik Pierre'in yanıt verme isteğini kışkırttı. Ama çenesi titriyordu. Gözlerinin yaşardığını da fark etmişti. Ufak tefek adam Pierre'in şaşkınlık göstermesine fırsat vermeden devam etti. Dostum aldırma. Eski Rus köylülerinin yakınlık dolu ve uyumlu sesiyle konuşuyordu. Aldırma aslanım. Sıkıntılar bir saat sürer. Ama yaşanacak koskoca bir yaşam vardır. Böyledir dostum. Tanrı'ya şükürler olsun. Burada pek kötü yaşamıyoruz. İnsanların kötüsü de var, iyisi de. Bunları söyleyerek çevik bir devinimle kalktı, öksürerek uzaklaştı. Pierre barakanın öteki ucundan aynı uyumlu ve tatlı sesi duydu. Ah kerata, işte geldi. Geldi, kerata geldi. Unutmamış. Tamam, anladık. Asker üzerine sıçrayan küçük köpeği iterek yerine dönüp oturdu. Elinde beze sarılı bir şey vardı. Eski saygılı durumunu alarak ve elindeki bezden külde pişirilmiş birkaç patates çıkarıp Pierre'e uzatırken ''Alın efendim yiyin'' dedi. Öğle yemeğinde çorba vardı. Patatesler de çok güzel doğrusu. Pierre bütün gün bir şey yememişti. Patateslerin kokusu çok hoşuna gitti. Askere teşekkür edip yemeğe koyuldu. Asker gülerek patateslerden birini aldı. ''Böyle yapsanız daha iyi'' dedi. ''İşte bakın'' çakısını çıkardı. Patatesi avucunun içinde iki eşit parçaya böldü. Bezden tuz alıp üzerine serperek Pierre'e uzattı. ''Bu patatesler çok güzel'' diye yineledi. ''İşte böyle yiyin.'' Pierre bu deyin lezzetli bir şey yememişti sanki. ''Benim için hepsi bir'' diye söze başladı. Ama bu zavallıları niçin kurşuna dizdiler? Sonuncusu 20 yaşlarında bile yoktu. ''Sus dedi ufak tefek adam. ''Günah bu günah'' diye ekledi hızla. Sonra sanki söyleyecekleri ağzında hazırmış ve kendi diklerinden dökülüyorlarmış gibi devam etti. ''Böyle nasıl Moskova'da kaldınız bayım?'' ''Bu deyin çabuk geleceklerini sanmamıştım. Bilmeyerek kaldım'' dedi Pierre. ''Peki Şahinciğim, seni evinden mi aldılar?'' ''Hayır, yangına gitmiştim, orada yakaladılar. Sonra da kundakçı diye yargıladılar.'' ''Nerede yargılama varsa orada adaletsizlik vardır.'' dedi ufak tefek adam. ''Sen çoktan beri mi buradasın?'' dedi Pierre, son patatesi yiyip bitirerek. ''Ben mi?'' ''O pazar Moskova'da hastaneden aldılar beni.'' ''Sen nesin, er misin?'' ''Apşeron alayı erlerindenim.'' Sıtmadan bitkin durumdaydım. Bize hiçbir şey söylemediler. Bizimkilerden 20'si de oradaydı. Aklımıza gelmedi bu. Peki sıkılıyor musun burada diye sordu Pierre. Nasıl sıkılmam Şahinciğim? Adım Platon. Lakabım Karatayev. Bu sözleri kendisine söylerken Pierre'e kolaylık olsun diye söylemişti herhalde. Görev başında Şahincik diye çağırırlar beni. Nasıl sıkılmam Şahinciğim? Moskova kentlerin anasıdır. Olup biteni görüp de nasıl sıkılmaz, üzülmezsin. Kurt lahanayı kemirir ama ondan önce ölür. Eskiler böyle söylemişler, diye ekledi çabucak. Nasıl dediniz, nasıl dediniz diye sordu Pierre. Ben mi? Diye sordu Karatayev. Bizim istediğimiz değil, Tanrı'nın yazdığı olur. Bunu söylerken kurt Felahana'ya ilişkin atasözünü yinelediğini sanıyordu. Peki bayım, babadan kalma malınız eviniz var mı? Diye sözüne devam etti. Hiçbir şeyden yana sıkıntınız yok demek. Kör oğlu vardır elbet, yaşlı ana babanız sağ mı? Bunları sorarken dudaklarının engellenilmeye çalışılmış sevecenlik dolu bir gülümsemeyle büzüldüğünü, karanlık olduğundan göremedi Pierre. Ama karanlığa karşın bunu duyumsamıştı. Pierre'in anası babası ve özellikle anası olmadığına üzüldüğü belliydi. Karı öğüt içindir, kaynana pohpohlanmak için. İnsanın anası gibi yoktur dedi. Çocukların var mı? Pierre'in yok demesine de üzüldüğü belliydi. Aman gençsiniz canım, Tanrı'nın izniyle o da olur diye devam etti. Yalnız geçim olsun. Evet ama artık hepsi bir dedi Pierre elinde olmayarak. Ah sevgili arkadaş dedi Platon. Dilenci torbasından da hapishanede kimse kurtulamaz. Yerine iyice yerleşti ve uzun bir öykü anlatmaya hazırlanır gibi öksürdü. Evet sevgili dostum, evimde yaşardım. Mülkümüz vardı, toprağımız boldu. Köylüler iyi yaşardı. Ev halkı da iyi yaşardı. Babam yanında 7 kişiyle ekim biçmeye giderdi. İyi yaşardık, tam bir Hristiyan gibi. Ama bakın ne oldu şimdi. Platon Karatayev odun kesmek için nasıl yabancı bir koruya girdiğini, bekçiye yakalanışını, dayak yiyişini, yargılanışını ve askere alınışını uzun bir öykü olarak anlattı. Gülümsemenin değişikliğe uğrattığı bir sesle, işte Şahinciyim dedi. Bir felaket saydık bunu ama doğru değil. Beni yakalamasalar kardeşim gidecekti. Küçük kardeşimin 5 çocuğu vardır. Oysa benim bir tek karım kaldı evde. Bir kızım vardı. Asker olmamdan önce Tanrı yanına aldı onu. Bir kez izinli gitmiştim. Ne göreyim? Eskisinden iyi yaşıyorlar. Hayvan bol. 2 kardeşim kazanç peşinde. Yalnız küçük kardeşim Mihailo evde. Babam, oğlum hepsi birdir diyordu. Hangi parmağı ısırsan hepsi acır. Platon'u askere almasalar Mihailo gidecekti. Hepimizi önüne toplayıp, inanmazsın, kutsal tasvirin önüne dikti. Mihailo buraya gel dedi. Kapan ayaklarına bakayım. Karı sen de kapan. Siz de küçükler, anladınız mı? İşte böyle dostum. Her alın yazısının bir nedeni var. Ama biz yargılar verir dururuz. İyi değil bu, bize yakışmaz. Mutluluğumuz, dostum, ağın içindeki suya benzer. Çekersen şişer ama sudan çıkarırsan bomboştur. Bu da öyle işte. Platon samanların üstünde oturuşunu değiştirdi. Bir süre sustuktan sonra da kalktı. Hadi bakalım, uykun geldi herhalde dedi. Ve haç çıkararak hızla mırıldandı. Ey Tanrım, ey Mesih, ermiş Nikola, Frole ve Lavre. Ey Tanrım, ermiş Nikola, Frole ve Lavre. Ey Tanrım, ey Mesih, bize acı, bizi kurtar diye duasını bitirdikten sonra secde etti, kalktı ve derin bir soluk alarak samanın üstünde oturdu. Şöyle bir taş gibi yatır, has ekmek gibi kaldır bizi Tanrım diye yeniden mırıldandı ve kaputunu üzerine çekip yattı. Hangi duayı okudun diye sordu Pierre. Ne dedi Platon, uyumuştu bile. Hangi duayı mı okuyordum? Tanrı'ya dua ediyordum. Sen dua etmez misin? Ben de ederim dedi Pierre. Ama ne diyordun? Frole ve Laure filan. Elbette diyordum dedi Platon. Atların ermişleridir onlar. İnsan zavallı hayvanları da düşünmeli. Şu kerataya bak hele. Nasıl dert top olmuş iti olayıt diyerek ayaklarının dibinde yatan köpeği eliyle yokladı ve öbür yana dönerek hemen uykuya daldı. Dışarıda uzaklarda ağlamalar, bağırtılar işitiliyordu. Barakaların aralıklarından da bir ışık görünüyordu. Ama içerisi sessiz ve karanlıktı. Pierre uzun süre uyuyamadı. Yanında yatan Platon'un horultularını dinleyerek, karanlıkta gözleri açık, yerinde yatıyor ve yıkılıp gitmiş olan ruhsal dünyasının şimdi yeni bir güzellik edinerek, sarsılmaz ve yeni temeller üzerinde yeniden yükselmeye başladığını duyuyordu. Pierre'in getirildiği ve 4 hafta kaldığı barakada hepsi tutsak 23 er, 3 subay ve 2 memur vardı. Daha sonraları Pierre bütün bu insanları bulanık bir biçimde anımsadı. Ama Platon Karatayev, belleğinde güçlü ve değerli bir anı olarak Rus olan her şeyin, iyi ve yüz yuvarlak olan her şeyin tenleşmesi olarak kaldı. Ertesi gün Tanyer'i ağırırken komşusunu gördüğünde Bu ilk yüz yuvarlak izlenimi büsbütün doğrulandı. Belinden iple bağlı Fransız kaputuyla, şapkası ve çarıklarıyla bütün görünüşü yüz yuvarlaktı Platon'un. Başı, sırtı, göğsü, omuzları, dahası her zaman birini kucaklayacakmış gibi tuttuğu kolları yüz yuvarlaktı. Tatlı gülümsemesi, kestane rengi, iyi ve sevecenlik dolu gözleri de yüz yuvarlaktı. Eski bir asker sıfatıyla katıldığı seferlere ilişkin olarak anlattığı öykülerden anlaşıldığına göre Platon Karatayev 50 yaşlarında olmalıydı. Kaç yaşında olduğunu kendisi kesinlikle bilmez ve söyleyemezdi. Ama güldüğü zaman sık sık gülerdi. İki dizisi de ortaya çıkan bembeyaz ve güçlü dişlerinin hepsi tam ve sağlamdı. Saçında ve sakalında tek beyaz yoktu. Çok sağlam ve dayanıklı görünüyordu. Yüzünde küçücük ve yuvarlak kırışıklara karşın masum ve genç bir anlam vardı. Sesi hoş ve uyumluydu. Söz söyleyişinin başlıca özelliği kolaylıkla ve hızlı konuşmasıydı. Söylediklerini ve söyleyeceklerini hiç düşünmediği belliydi. Şaşılacak derecede bir inandırıcılık vardı konuşma çabukluğunda ve sesindeki tonda. Güçlü yapısı ve çevikliği öylesineydi ki tutsaklığının ilk zamanlarında yorgunluk, hastalık nedir bilmemişti. Tanrı'nın her günü sabah akşam şöyle derdi yatakta. Tanrım bir taş gibi yatır, bir has ekmek gibi kaldır bizi. Sabahleyin kalkınca da aynı devinimle omuzlarını silkerek yattım, kıvrıldım, kalktım, silkindim derdi. Gerçekten de yatar yatmaz bir taş gibi uyuması ve kalkar kalkmaz oyuncaklarına koşan bir çocuk gibi herhangi bir işe sarılması bir olurdu. Elinden her şey gelirdi. İşi çok iyi yapmazdı ama kötü de sayılmazdı. Ekmek ve yemek pişirir, dikiş diker, tahta rendeler, çizme dikerdi. Elinde her zaman bir iş olurdu. Çok sevdiği konuşma ve şarkı söyleme ancak geceleri yaptığı şeylerdi. Başkalarının dinlediklerini bilenler gibi söylemezdi şarkıyı, kuşlar gibi söylerdi. Bu sesleri çıkarmak hiç kuşkusuz gerinmek ya da yürümek gibi zorunlu bir şeydi onun için. Bu sesler her zaman ince, yumuşak, kadın sesi gibi yanıktı ve şarkı söylerken yüzünde çok ciddi bir ifade belirirdi. Tutsak düşüp sakal bıraktıktan sonra kendisine zorla ve iğreti olarak yaptırılan ve askerliğe ilişkin olan her şeyi kaldırıp atmış, eski köylü alışkanlıklarına farkında olmadan geri dönmüştü. İzinli askerin gömleği pantolonundan dışarı çıkar derdi. Askerlik yaşayışından yakınmazdı ama pek de severek söz etmezdi. Tüm askerlik hizmeti süresince hiç dayak yemediğini sık sık yinelerdi. En çok eski ve onun için çok değerli olduğu anlaşılan eski köylülük yaşayışından, kendi deyimiyle Hristiyanlıktan söz etmeyi severdi. Sık sık kullandığı atasözleri, askerlerin genellikle kullandığı açık seçik sıradan atasözleri değil, bir başlarına alındıkları zaman anlamsız görünen ama yerinde söylendiği zaman derin bir bilgeliği dile getiren halk özdeyişleriydi. Çoğu zaman daha önce söylediğine ters düşen şeyler söylerdi. Ama önce söyledikleri de sonrakilerde doğruydu her zaman. Konuşmayı sever, düzgün konuşur, söylediklerini sevgi dile getiren küçültme ekleriyle Pierre'e kendisi uyduruyormuş gibi gelen atasözleriyle süslerdi. Ama öykülerin temel özelliği farkına varılmamış olayların onun sözlerinde olağanüstü bir nitelik kazanmasıydı. Geceleri bir askerin anlattığı, hep yinelerdi bunları, öyküleri dinlemeyi severdi. Ama en çok gerçek yaşayışa ilişkin öyküleri dinlemekten hoşlanırdı. Bu tür öyküleri dinlerken neşeyle gülümser, araya girer, anlatılanın güzelliğini kavramaya çalışarak sorular sorardı. Pierre'in anladığı kadarıyla Karatayev'in özel bağlılıkları, dostlukları, sevgileri yoktu. Karşılaştığı her şeyi, her yaratığı ve özellikle insanları, herhangi belli bir insanı değil, karşısındaki bütün insanları sever, onlarla kardeşçe geçinirdi. Köpeğini sever, arkadaşlarını, Fransızları, komşusu Pierre'i severdi. Ama Pierre kendisine gösterdiği bütün sevecenliğe, bununla Pierre'in ruhsal yaşamına elinde olmadan saygı gösteriyordu. Karşın, Karatayev ondan ayrıldığında bir an bile üzülmeyecekti. Pierre de Karatayev'e karşı aynı duyguyu beslemeye başlamıştı. Platon Karatayev, bütün öteki tutsaklar için yalnızca bir askerdi. Onu Şahincik ya da Platoşa diye çağırırlar, dostça şakalaşırlar ve öteberi almaya yollarlardı. Ama Pierre'e ilk gece içtenlik ve doğruluk ruhunun kavranmaz, cana yakın ve ölümsüz bir simgesi gibi nasıl görünmüşse daha sonra da hep öyle kalmıştı. Platon Karatayev duasından başka hiçbir şeyi ezbere bilmezdi. Konuşurken başladığı bir tümceyi nasıl bitireceğini de bilmezdi. Pierre sözünün anlamı karşısında hayranlık duyup yinelemesini istendiğinde söylediğini anımsayamazdı. Nitekim sevdiği bir şarkının güftesini Pierre'e bir türlü söyleyememişti. Bu şarkıda şöyle sözler vardı. Sevgili kayın ağacı, canım sıkılıyor. Ama şarkıdan bir anlam çıkmıyordu. Karatayev tek başına ele alınan bir sözcüğün anlamını kavrayamıyordu ve kavrayamazdı. Her sözü, her davranışı, yaşamını düzenleyen anlaşılmaz bir gücün belirtileriydi. Ama onun yaşayışı kendisi için başkalarınkinden ayrı olarak bir anlam taşımıyordu. Bu yaşayış onun her zaman bilincinde olduğu, bütünün bir parçası olarak anlam taşıyordu. Çiçeklerden hoş kokuların yayılması gibi sözleri ve davranışları yavaşça ve kaçınılmaz bir biçimde yayılıyordu benliğinden. Tek başına ele alınan herhangi bir devinimin ya da sözcüğün değerini ve anlamını anlamıyordu. Kardeşinin Rostovlarla birlikte Yaroslavi'de bulunduğu konusunda Nikolay'dan mektup alan Prenses Maria, tezisinin vazgeçirmeye çalışmasını aldırmayarak hemen yola çıkmak ve yeğenini de götürmek için hazırlıklara başladı. Bu zor mu kolay mı olacaktı, olanaklı mıydı, olanaksız mıydı? Prenses bunları hiç düşünmüyordu. Onun ödevi yalnızca can çekişen kardeşinin yanında olmak değil, oğlunu ona götürmek için her şeyi yapmaktı. Prenses gitmeye karar vermişti, evet. Kardeşinin kendisine mektup yazmamasının çok güçsüz olmasından ya da böyle bir yolculuğun oğlu için zor ve tehlikeli olacağını düşünmesinden kaynaklandığını varsayıyordu. Prenses birkaç gün yol hazırlığı yaptı. Arabaları Voronej'e gelirken bindiği büyük prens kupasıyla üstü açık binek arabalarından ve yük arabalarından oluşuyordu. Bayan Burien, Nikolushka ile eğitmenin yaşlı dadı, üç hizmetçi kız, Tihon, genç bir uşak ve teyzesinin yanlarına verdiği bir başka yol uşağı vardı yanında. Moskova ana yolundan gidilemezdi. Bu yüzden Prenses Maria, dolambaçlı olan Lipatsk-Ryazan, Vladimir, Şuya yolunu izleyecekti. Bu yol çok uzundu ve her yerde posta arabası bulunmadığından yolculuk çok zordu. Üstelik Fransızların göründüğünün söylendiği Ryazan yakınları da tehlikeliydi. Bu zor yolculuk boyunca Bayan Burien, Desales ve hizmetçiler prensesin gösterdiği tez canlılığa ve kendine güvene şaşırmışlardı. Herkesten geç yatıp herkesten erken kalkıyordu. Hiçbir zorluktan yılmıyordu. Yol arkadaşlarını yüreklendiren canlılığı ve tezliği sayesinde ikinci haftanın sonunda Yaroslavl'a vardılar. Voronej'de geçirdiği son günlerde yaşamının en büyük mutluluğunu duymuştu Prenses Maria. Rostov'a duyduğu aşk artık ona acı çektiriyordu, tedirginlik veriyordu. Bu duygu tüm benliğini doldurmuş, artık onun bir parçası olmuştu. Bu duyguyla savaşmıyordu. Açıkça kendisine böyle söylememiş olmasına karşın sevildiğine ve sevdiğine inanmıştı. Kardeşinin Rostovlarda olduğunu bildirmek üzere gelen Nikolay'la yaptığı son görüşmede inanmıştı buna. Natasha ile Prens Andrei arasındaki ilişkinin prens iyileşecek olursa yeniden başlayabileceği konusunda hiçbir anıştırmada bulunmuyordu Nikolay. Ama Prenses Maria bunu bildiğini ve düşündüğünü Nikolay'ın yüzünden okuyordu. Buna karşın Nikolay'ın özenli, nazik, sevecen tavrı değişmemiş, belki de tam tersine aralarındaki akrabalık hissi, sevgi dolu dostluğu daha özgürce dile getirebilme olanağını kendisine verdiği için Nikolay'ı sevindirmişti. Prenses Maria böyle düşünüyordu. Prenses ömründe ilk ve son olarak sevdiğini duyuyordu ve bundan ötürü hem mutlu hem de huzurluydu. Ama benliğinin bir bölümünü kavrayan bu mutluluk, kardeşi için büyük bir acı duymasına engel değildi. Tam tersine bu iç rahatlığı bir bakıma bütün benliğini kardeşi için duyduğu acıya bırakmasına olanak sağlıyordu ona. Bu duygu o değin güçlüydü ki Voronej'den onu uğurlayanlar acı ve umutsuzlukla sararmış yüzüne bakarak yolda hastalanacağını düşünmüşlerdi. Ama Prenses Maria'nın büyük bir dirençle göğüs gerdiği bu zorluklar ve yolculuk sıkıntıları bir süre için acısından kurtarmış, onu güçlendirmişti. Her yolculuğunda olduğu gibi Prenses Maria amacını unutup yalnızca yolculuğun kendisini düşünmeye başlamıştı. Ama Yaroslavl'a yaklaşıp da birkaç gün sonra değil O akşam karşılaşacağı şeyi düşününce çok fazla heyecanlandı. Rostovların Yaroslavl'da nerede kaldıklarını ve Prens Andrei'nin durumunu öğrenmek için önceden gönderilen yol uşağı, kent kapısında içeri girmekte olan büyük kupa arabasına rastladığında, pencereden başını çıkarıp kendisine bakan prensesin sapsarı yüzünü görünce büyük bir korkuya kapıldı. Her şeyi öğrendim Prenses Hazretleri. Rostovlar alanda tüccar Baronikov'un evinde kalıyorlar. Volga kıyısına yakın, dedi. Prenses Maria kardeşinin sağlığıyla ilgili bir şey söylemediği ve asıl soruna değinmediği için anlamayan, ürkek ve soran bakışlarla bakıyordu uşağa. Bayan Bourienne soruyu prensesin yerine sordu. Prens nasıl? Ekselans onlarla birlikte aynı evde kalıyor. Demek ki yaşıyor, diye düşündü prenses ve alçak sesle sordu. Sağlığı nasıl? Hizmetçiler hep aynı durumda olduğunu söylüyorlar. Prenses Maria hep aynı durumdanın ne demek olduğunu sormadı. Karşısında oturan ve kente geldikleri için sevinen 7 yaşındaki Nikoluşka'ya gizlice bir göz atarak başını eğdi. Ağır kupa arabası, gıcırtılar ve gürültüler arasında sarsılıp bir yerde durana değin de durumunu değiştirmedi. Arabanın kapıları açıldı. Solda geniş bir su yüzeyi, yani ırmak uzanıyordu. Sağda bir dış kapı vardı ve burada uşaklar, hizmetçiler ve Prenses Maria'yı görünce yapmacık ve tatsız bir tavırla gülümseyen, iri ve siyah saç örgülü bembeyaz bir kız, Sonya'ydı bu, duruyordu. Prenses merdivenlere koştu ve yapmacık gülüşlü kız, "Buradan, buradan," dedi. Prenses heyecanlı bir tavırla onu karşılamak için telaşlanan ve doğululara benzeyen yaşlı bir kadının karşısında sofada buldu kendini. Bu kadın yaşlı kontesti. Prenses Maria'yı kucaklayıp öpmeye başladı. "Yavrum," dedi, "sizi sever ve çoktandır ilgi duyarım." Bütün heyecanına karşın bunun kontes olduğunu anladı ve bir şeyler söylemek gerektiğini düşündü Prenses Maria. Nasıl olduğunu bilmeden aynı hava içinde Fransızca olarak bir takım nezaket sözleri söyledi ve sordu. "Sağlığı nasıl?" Kontes. "Doktor artık iyi bir tehlike kalmadı," diyor, diye yanıt verdi. Ama bunu içini çekerek ve gözlerini yukarı kaldırarak söylemişti. Sözleriyle bu devinimi arasında bir uyumazlık vardı.